Ayrım 6.
Ancak bu bunalımlar yer altında derin suyun varlığını gösteren tepenin üstündeki küçük yabani çiçeklerdi yalnızca. Bir şey belliydi. Ne Romalılar ne de Latinleştirdikleri uluslar, tarih Roma'yı o zamana dek bilinen dünyayı Latinleştirmeye zorladı, parlak Helen mirasını koruyamadılar. Yalnızca Yunanlılar bunu yapabildiler. Onlar da gölgeler dünyasında ancak birkaç deniz feneriydiler. Matematik, coğrafya, fizik ve biyoloji kalıcı oldu. Ama felsefe... Roma lejyonlarının enli kılıçlarının tehdidi önünde başını eğmek zorundaydı. Bu arada sonraki ilk 200 yıl İspanya güneşinin çokça ısıttığı çağlar da olmuştu. En güçlü Roma imparatorlarından ikisi İspanyoldu ve yöneticileri Seneca adındaki bir başka büyük İspanyol tarafından eğitilmişti. Bu Roma dünyasında Galen, Hipokratçı hastalıkları sınıflandırma bilimine sadık kalan ama biraz da Platoncu, Aristotelesçi ve Stoacı düşünceye katılmış tıbbi bir felsefe ortaya çıkardı. Homeros zamanında Yunanlılar hastalığı tanrılardan gelen ceza, bedensel bir kusur olarak yorumlarlardı. Sonraları tanrısallık, pisisi, doğaya mal edildi. Daha sonra hastalık yalnızca bedensel bozukluklarla ilgili ise tanrısal kökene dayandırıldı. Ahlaksal bozukluluğun Galen'le aynı noktaya gelinerek insan doğasının bir sonucu olduğu kabul edildi. Asur rahip hekimine göre hasta bir günahkarsa Galen'e göre de günahkar bir hastaydı. Galen aklın üç eylemle tanımlandığını söyleyerek Yunan düşüncesini geliştirdi. Nous yani düşünce, logos yani söz ve tekne yani sanat ve teknik. Hristiyan yaşamının onurunu beslediğinden ve hekimi Hristiyanlık öğreticisi konumuna getirdiğinden Galen Hristiyanlar arasında çok rağbetliydi. Her insan bir zaman ve uzay konumu içinde yaşar ama onun ayrılmaz parçası olarak değil. Bu konumla yüz yüze yaşar. Her insan umutla yaşamda kalmaya uğraşan bir Robinson Crusoe'dur. İnsan için yaşamda kalmak, çevre koşullarınca yok edilmenin önüne almak için bir şeyler yapmak demektir. Yaşamımızı bize hazır vermediler. Her an biçimlenmesi gerekir. Ama öncelikle yaşamla ilgili bazı inançlarımız olmalı. Böylece bu inançları temel alarak düşüncelerimizi onların üstüne kurabiliriz. İnsan düşünmeyle değil, inanmayla başlar. İnanmak yaratmaktır. İnsan düşüncesi bir geçerli inançlar dizgesidir. İnsan düşünebilmesi için önce hangi inançları benimsemesi gerektiğine karar verme eziyetine sürekli katlanmak zorundadır. Çünkü yalnızca belirli inançlara ve düşüncelere ulaştığında insanlık dramasının sergilendiği tarih sahnesinde insanın bir şeyler yapmaya başladığı söylenebilir. İnsanın yaşamak için kendisini çevreleyen şeyleri, bedeni, aklı, öteki bedenleri ve akılları, içinde yaşadığı zamanı bilmesi gerekir. Klasik Yunan'dan beri şeylerin İonos gibi biri görünen biri gizli iki yüzü olduğu biliniyordu. Dıştaki görünürdeki yüz herkesin bildiğidir. Şeylerin bir kitap, ameliyat bıçağı, bir kedi, biçim ve işleyişiyle ilgili olan yüzüdür. İçteki görünmeyen saklı gerçeklik, felsefenin şeyin varlığı diye adlandırdığı yüzdür. İnsan der felsefe. İlgisiz sınıfa kızmış bir profesör gibi işaret parmağını sertçe sallayarak kendisini şeylerin saklı doğasını keşfetmeye vermelidir. Niçin? Çünkü şeylerde saklı bir öz olmasa bile insan bu özü keşfetmelidir. Eğer bulamıyorsa çevresinde konumlanmış şeylerle ne yapacağını bilmek için bu özü kendi yaratmalıdır. İnsanı en çok düşündüren şey geleceği. Bilinmeyen olduğundan geçmiş zaten geçmiştir, şimdi ise geçmektedir. İnsan geleceği görmek için şeylerin gizemli özünü tam olarak bilmelidir. Böylece ona göre kendi tutumunu belirleyebilir. Bir denizci gibi, felsefe her şeyden önce denizciliktir. İnsan şeylerin özünün ya da varlığının izini sürebileceği bir deniz haritasına sahip olmalıdır. Bu varlığı keşfetmek için insan zekasını, pergel gibi eğitimi ve bilimi de rotasını işaret eden pusula gibi kullanır. Kilise babaları ve Aziz Augustinus. Hristiyan kilisesinin Aziz Pavlus'tan sonraki ilk yüzyıllarında kilise babaları kurgul düşünceden zevk alıyorlardı ve kendi kurgularını da inanç içinde olgunlaştırmışlardı. Bir ağacı saran sarmaşık gibi hep yeni bir dini kavramın görünmesiyle açığa çıkan sapkınlık ve putperestlikle savaşmak için belki de buna zorunlu bir gereksinimleri vardı. Ama bu paradoksal bir durumdu. Çünkü Hristiyanlık aslında kıyım bir yönetime karşı olağanüstü bir tepkiden doğmuş, İsa bir eşeğin sırtında Kudüs'e gittiğinde yoksullar için çılgınca dalgalanan bir özgürlük bayrağı olmuştu. Örnek bir seçmecilik sergileyen kilise babaları Helen felsefesinden ve pagan okullarından kendileri için gerekli olanı kesip almışlar ve özellikle yeni Platonculuk ve Platonyusçu düşünceleri kullanmışlardı. En çok ilgilendikleri konular Tanrı'nın dünya ile olan ilişkisi, Tanrı'nın özü ve yeni bir etik yaratmaktı. Bazıları tehlikeli biçimde sapkınlığa yakın olan çeşitli okulların ortaya çıkması doğaldı. Bunlardan biri gnostisizmdi, bilinircilik. İyi ve kötü, tanrı ve madde yaratılan şeyler arasında ikicilik kurulmuştu. Dünya bu ikisi arasında tampon görevi görüyordu. Gnostiklerin karşısında Irenaeus ve Tertullian gibi 2. ve 3. yüzyıl apologetleri yer aldılar. Tertullian vahyin akılla kavranılmaz olduğu için kesin olduğunu savundu. Bunlardan sonra bilinemezciliğin Hristiyan biçimini savunan İskenderiyeli Clemens yalnızca Tanrı istencinin bir sonucu olarak hiçlikten başlayan dünyanın yaratılışını yorumlayan, zihinsel dağarcığında Yunan düşüncesinin kırıntılarını biriktirmiş olan Origenes ve Yunanlı Romalı babalar geldi. Bahçede çiçekleri sıkıştıran zararlı otlar gibi bunlar da Ariusçuluk, Nestorilik, Pelagiusçuluk ve Maniizmin sapkınlıklarıyla sürülüp yok oldular. Bu sapkınlıklar 5. yüzyılda doruğa ulaştı. Germen halklar aynı yüzyılda çökmekte olan Roma İmparatorluğu'nun bütün kapılarını demir eldivenleriyle çalıyorlardı. Hristiyanlık insan ilişkilerinde en kusursuzu temsil eden bir iyilikseverlilikle bir maddi varlık ve aynı zamanda doğaüstü ya da fizik ötesi olan insanın ahlaki içtenliği olduğunu iddia ediyordu. İsa insanın kurtuluş yolunu göstermişti. Ferisiler meyhanecilerle ve günahkarlarla ilişki kurmasına karşı çıktılar. O şöyle karşılık verdi. Sağlam olanların hekime ihtiyaçları yok ama onların var. Çünkü hastalar. İsa günahı ruhun hastalığı olarak tanımladı ve hastayla kurduğu tedavi edici ilişkiye kattığı kutsal sevgi öğesini sağaltıcı yeteneğiyle sundu. Hristiyanlık siyasi yönetim merkezi Roma'da olmakla birlikte Yunanistan'ın o zamanın bilinen dünyası üzerindeki entelektüel ve dinsel egemenliğini sürdüğü dönem boyunca Aziz Paul'den Aziz Augustinus'un zamanına kadar hızla gelişti. O dönemlerde bir hastalık ilahiyatı geliştirdi. Hristiyanlık, Galenos'un patolojik ve tedavi edici öğretilerini kendisininmiş gibi benimsedi. Ama onun fizyolojik günah anlayışını kabul etmedi. Hayırsever tıbbi yardımın hastanelerin kurulmasıyla kurumlaşması da o zaman gerçekleşti. İlk hastanelerden biri olan Aziz Vasil Hastanesi 369 yılında Kayseri'de Basilaslar tarafından kuruldu. Bununla birlikte fizyolojik hekimlik ve inanç hekimliği sürdü. Hastalık arınmaya yanıt veren doğadan gelen bir rahatsızlık, tanı, kehanet, hastanın doğasından konuşan tanrı ve tedavi, dinsel sağaltım, arınma olarak kabul edildi. Tıp fizyolojik tıp biçimini Yunanlılardan almıştı. Hristiyanlık hastalık ve günah arasında fark olmakla beraber ikincil dereceden bir ilişkileri olduğunu kabul etti. Samiler hastayı günahkar olarak görmüşse, Yunanlı da günahkarda bir hasta gördü. Hristiyanlık bu iki aykırı savı psikosomatik patolojideki tek ve ilk büyük tarihi girişim içinde birleştirdi. Sonunda sıcak Afrika'nın çöl rüzgarı kadar yakıcı ruhlu Büyük Augustinus'un zamanına gelindi. Her ne kadar Afrika, Asya'nın sahip olduğu kültürel gelenekten yoksunsa da 4 ve 5. yüzyılda Augustinus gibi büyük kişiler yetiştirdiğini çoğunlukla unutuyoruz. Kartaca yakınındaki Numidya'da büyüyen bu aziz, Ortaçağ skolastik felsefesinin hocası ve reformasyon ve karşı reformasyon dönemlerinin meyvelerini yetiştiren bahçenin bahçıvanıydı. İnsan gerçek insan, büyük insan aşık oldu, çocuğu oldu. Cicero dahil klasikleri yeniden okudu. Başta İranlı Mani'nin öğretisinden Maniheizm 3. yüzyılda ortaya çıkmış, sapkınlarla Hristiyanlığın uyumunu sağlamaya çalışmıştır. Budacılıktan ve Zerdüşt'ün İranlı Mazdeizminden etkilendi. Zerdüşt, Orta Çağ'ın at sırtında yapılan mızrak dövüşleri gibi iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, tanrı ve şeytan arasında ölümüne bir dövüş çağrısı yapıyordu. Augustinus bütün İtalya'yı dolaştı. Bir keresinde Milano'da bir meyve bahçesinde sürekli "Al oku" diyen bir ses duydu. Sonra Romalılara mektuptan bir mısra okumasıyla kendini kutsal ışıkla yıkanmış hissetti ve Hristiyan oldu. Birkaç yıl sonra kendi yaşam öyküsü olan itirafları yazdı. Roma İmparatorluğu'nun yıkıntılarından yükselen yeni bir büyük yaşam düzeni olarak Hristiyanlık ve tarih felsefesinin ana hatlarını çizdi. Augustinus son klasik ve ilk çağdaş insandı. Afrika'nın katolikleşmiş oğlu, yaygın bunalımların uyanık gözcüsüydü. Tanrısız yaşamın boş gözükmesine, ona göre vahiyden daha büyük bilgi olmamasına karşın gene de putperestliğe ve onun görkemli vekillerine de bir dereceye kadar saygı duydu. Augustinus insana kendini bulmak için kendi zihnine girmesini, orada Tanrı'yı da bulacağını öğretti. 17. yüzyılda Descartes adlı çağdaş bir bilge tarafından bütünüyle olgunlaştırılana kadar onun çabasına eş bir anlayış çıkmadı. Skolastikler, Araplar, Yahudiler. Augustinus'un ölümü eski dünyanın sonunu ve orta çağın sonu gelmez 10. yüzyılının başlangıcını işaret eder. 5. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yeni felsefe yoktu. Tarih filmi büyük bir hızla dönmeye başladı. Roma İmparatorluğu çöktü. Barbar halk dalgaları Avrupa'yı sardı. Eski bütüncül birlik parçalara ayrılıp dağıldı. Yalıtılmış çehreler öne çıktı. İtalya'da Boethius, daha sonra eski efendisi Ostrogot derebeyi Theodoric tarafından öldürüldü. İngiltere'de Alcyon, Grek-Roma bilgisini korumaya çalışan 6. ve 7. yüzyılda Sevilleli Aziz Isidore, 9. yüzyılda tanrı bilim okulları görünmeye başladı. Oralarda öğretilen yeni bilgi skolastizm olarak tanındı. Yani önceden geliştirilmiş 7 liberal sanata, tanrı bilim ve felsefenin eklenmesi. Bu dönemde üniversitelerin kurulması, Meryem Ana'ya adanmış katedrallerin inşası gibi hayranlık uyandıran ortak bir çabanın ürünüydü. Üstadlar ve yardımcıları yetkilerin yazdığı leksiyonları okudular ve müzakerelerde bunları tartıştılar. Bu diyalektik etkinlik edebiyatın değişik türlerine yaşam verdi. Büyük öğretilerin sentezlenmesi gibi. Bu gibi çalışmalarla skolastik felsefe geliştirildi ve dünyanın Tanrı tarafından yaratılması gibi öteki orta çağ konuları yanında komünyonda tartışıldı. İnsan ve taş gibi bireyler yerine cins ve tür gibi tümeller sorunu canlandı. Gerçekçiler, tikellerin gerçekliklerini onlardan kazandığı tümellerin olduğunu öne sürdüler. Öte yandan atçılar, tümellerin var olmadığını, yalnızca tek tek nesnelerin varlığını savundular. Daha sonra 13. yüzyılda Albertus Magnus ve Thomas Aquinalı aynı çizgide tümeller yalnızca zihinde var olsalar da gerçeklik içinde de bir temel oluştururlar denildi. Bununla beraber Orta Çağ'ın en önemli skolastik konusu aklın dindeki işleviydi. Tanrı'nın logos, akıl olduğunu söyledi. Tanrı ve insan logosla tanımlandı. Öteki düşünce okulları yeni bir yazım türünün gelişmeye başladığı Karolaj Rönesansı'nın peşinden ortaya çıktılar. İlk tomurcu Kral Charles'ın Fransız Sarayı'ndaki bir İskoçyalı John Scott yetiştirildi. Sahte Diyosis, Areopagitia'nın yeni Platoncu gizemciliğinden oldukça etkilenmişti. Metafizik anlayışı kamu tanrıcı eğilimler taşıyordu. Bir diğer büyük kişilik Piedmontlu Anselmus'tu. Fransa ve İngiltere'de yaşadı ve yeni Platoncu geleneğin skolastizmini kurdu. Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya can atan bu adam, inancın anlayıştan önde geldiğini ısrarla savundu. 12. yüzyılda Craters ve Paris okullarında felsefe gelişti. Romantizm karşıtlığının onu romantik bir kahraman yaptığı Helosia'nın aşığı Petrus Albelardus henüz başlayan askerliğini terk edip yazın adamı oldu. Albelardus'un özellikle Paris'teki olağanüstü etkisi dinle felsefenin uyum sağlamasında kendini gösterdi. Paris'te Pirellahia mezarlığında Albelardus ve Helasio'nun mezarını bugün de görebilirsiniz. Ben yağmurlu nostaljik bir öğle sonrasında ziyarete gittim ve mezarın üzerine göğün gözyaşlarıyla birdenbire sırılsıklam olan bir demet menekşe koydum. Bir başka büyük entelektüel ve gizemci, akılcı merkez Aziz Victor'un Augustinus Manastırı'ydı. Sözü edilen bütün kişiliklere ve gruplara ek olarak iyi ve kötü ikiciliğini ve ikincinin Tanrı'ya karşıtlığını benimseyen katarsis mezhebine mensup Albigens sapıklığı tehdit edici bir güç olarak ortaya çıkmıştı. Arap ve Yahudi filozoflar Orta Çağ'da parladılar. 8. ve 9. yüzyıllarda Abbas İmparatorluğu yönetiminde Araplar Aristotelesçi düşünceyi Yunanca'dan Süryanice'ye, bundan da Arapça ve bazen de İbranice ve Latince'ye çevirdiler. Kur'an'ın akılla yorumlanması olan İslam skolastizmi 9. yüzyılda Bağdat'ta El-Kindi ile başladı ve 10. yüzyılda El-Farabi, 11. yüzyılda İbn Sina'nın yeni Aristotelesçi felsefesinin bir sunması olan El-Şifa ile devam etti. Arap metafiziği Hristiyan skolastiklerini etkiledi. Aquinalı Thomas iz bıraktı. 10. ve 13. yüzyıllar arasında felsefenin merkezi Kordova'ydı. 12. yüzyılda Dante'nin İlahi Komedyası'nda övdüğü İbn Rüşd burada doğdu. İbn Rüşd dünyanın sonsuzluğunu savundu ve madde ve devinim kavramını öne sürdü. İnsan ruhunun ölümsüz ve maddesiz tek biçim olduğuna inandı. Yalnızca tür zihni devamlılık taşıdığından kişisel ölümsüzlüğü reddetti. Ayrıca ilahi takdir, Tanrı'nın sağgörüsü ve tümel belirlenimciliği de reddetti. Daha sonra Batı felsefesinde yeniden görülecek olan İbn Rüşdçülüğün iki karakteristiği devinim sonsuzluğu ve insan aklının birliği ya da tek ruhçuluktur. Yahudi felsefesi hepsinin ötesinde Kordova'da yetişen İbni Meymun'a dayanır. Meymun, şaşırmışların kılavuzunda Yahudilikle Aristotelesçi felsefeyi uzlaştırmaya çalıştı. En yüce hedefi İbn Rüşd'ün peşinde olduğu Tanrı bilgisiydi. Tanrı'nın ne olmadığının söylenebileceği ama ne olduğunun söylenemeyeceğini 19. yüzyılda Ramakrishna'nın Hindistan'da söylediği gibi savundu. Felsefesi daha sonra Spinoza'yı etkileyecekti. Başpiskopos Raimondo'nun kurduğu Toledo Çevirmenler Okulu'nda 12. yüzyılda Arap ve Yahudi kitapları Kastilya diline, ondan da Latince'ye çevrildi. En ünlü çevirmeni Gundus Avoy'du. Yunan bilimi Bizanslı derleyiciler tarafından Avrupa'ya, İslam dünyası yoluyla İran'a, Nestorik göçüyle Jundishapur'a, Justinian'ın Atina'daki yeni Platoncu akademiyi kapattığı zaman da Yunan bilginlerinin göçüyle İran'a yayıldı. Yunanca'dan çoğunlukla Süryanice'ye çeviri yapıldı. Emeviler ve özellikle Abbasiler, Halife devri Bağdat'ında ve Endülüs Emevileri yönetimindeki Kordova'da entelektüel bir ortam yarattılar. Roma halkının bilime ve felsefeye olan ilgisizliği ve İskender dönemi anlayışının özümleyemeyen klasik Latin kültürü unutulmamalıdır. Bu bilgiyi İspanya yoluyla 10. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış kültür merkezleri olan manastırlar aracılığıyla Avrupa'ya yayan İslam dünyası oldu. Görkemli yüzyıl. 13. yüzyıl Orta Çağ'ın altın dönemiydi. Albertus Magnus'la başladı ve Akinolu Toma ile devam etti. İnsan temiz ve sağlam bir dünyaya yerleşmişti. Thomas tutarlı ve öngörüleri olan bir filozoftu. Ancak Don Scott ve Occam kadar kurnaz değildi. Batı'da Haçlı seferlerinin büyük serüvenini sürüyordu. Haçlı seferlerine katılan askerler kutsal topraklardan Avrupa'ya dönüşlerinde Yunan uygarlığının tohumunu bağrında taşıyıp olgunlaştıran Arap uygarlığının meyvelerini getirdiler. O zaman dindar, kavgacı, mistik ve Hristiyan ancak pek de entelektüel olmayan Avrupa'ya bilgi seli aktı. Aristoteles'in kaynakları yeniden fışkırdı. Hristiyanlık değişmeden kaldığı için Aristoteles'e karşı tam anlamıyla mücadele edemedi. Bu nedenle Albertus Magnus ve Thomas Aquino Yunan ideolojisi ile Hristiyanlığı uzlaştırdılar. Bu, Aziz Augustinus'un zamanından beri Hristiyanlığın ikinci Helenleştirilmesiydi. Hristiyan tanrı biliminde Theos, Hristiyan, Logos Yunan oldu. İbn Rüşd ve İbn Sina Aristoteles külliyatını Batı'ya soktukları için Yunan felsefesi Haçlı seferleri olmadan da yaşamını sürdürebilmişti. Albertus Magnus ve Thomas Aquinas pek de uygun olmayan bir biçimde Hristiyan felsefesi diye adlandırdıkları Aristotelesçi zorbalığı Gotik ruha zorla yüklediler. Bu Hristiyan felsefesi Don Scott, Eckhart ve Quesli Nikolaos'un felsefeleriydi. 13. yüzyıl dirimsel bir çağdı. Çünkü birçok büyük üniversitenin kurulmasına, dilenen tarikatların entelektüel etkilerinin doğuşuna, genel bir felsefi ve bilimsel düzene, Aristotelesçi bir düşüncenin biçimlenişine tanıklık etti. Bu yüzyıl içinde İspanya kendini Villanovalı Arnold, Raymond Lully ve Petrus Hispanus ile gösterdi. Sicilya bir diğer büyük bağlantı odağı ve İslami bilimin önde gelen merkeziydi. Helen düşüncesi Pisis, Hristiyanlaştırıldı. Antropoloji Galenosçuydu, insanın logos ya da akıl sahibi bir hayvan olduğunu savunuyordu. 12. ve 13. yüzyıllarda birlik içinde öbeklenmiş üstadlar ve öğrencilerle üniversiteler doğdu. İlki Paris Üniversitesi'ydi. Sonra Montpellier, Bologna, Oxford, Cambridge, Padua, Salamanca, Seville üniversiteleri geldi. Fransiskan ve Dominikan tarikatları kuruldu.